Ayrım 7, sayfa 149. Hal ve gidiş. Herkes şikayetçi memleketin hal ve gidişinden. Seçmenler politikacılardan, politikacılar birbirinden, memur müdüründen, ev sahibi kasaptan, kasap karısından, karısı çocuklardan, çocuk babadan, abla kardeşten, orospu müşteriden, müşteri pezevenkten. İşin çivisi çıkmış. Herkes acaba yakın bir zamanda durumumda değişiklik olur mu diye efkarlanmadı. Zengini fakiri şikayetçi, genci ihtiyarı, ha babam ha de babam de söyleniyor. Böyle memleket olmaz kardeşim. Salgın onulmaz bir hastalık gibi, ağır bir pasif seyircilik haline kaptırmış herkes paçayı, sürekli izleme halindeyiz. İzliyoruz ama anlamıyoruz, bakıyoruz ama görmüyoruz, işitiyoruz ama dinlemiyoruz. Olsun ama izliyoruz, izlemedeyiz. Halk sürekli izlenmekten yorulmuş, miskinleşmiş, ağızlarda çiklet. Olmaz olsun böyle memleket. Herkes başka ülke düşündü. Kimi zihinlerdeki yokistanı şöyle evre çevire düşünüp hayallerim nasıl gerçek olur acaba diye meraklanmada. Kimi de çekip gideceksin abi böyle memleket olmaz muhabbetinde. Millet toptan izleme müptelası olmuş. Adeta narkotik bir durum var ortada. Shakespeare Efendi'nin ünlü baş kişisi Hamlet yüzyıllardır dünyanın her dilinde soruyor. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel, zalim kaderin yumruklarına, oklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Sadece bizde değil efendim, dünyanın dört bir köşesinde insanlar olan bitenden şikayetçi olmuşlar bütün çağlarda. Daha iyiyi, güzeli nasıl buluruz, yeni bir dünya nasıl yaratırız diye kafa patlatmışlar. Sürekli soruyor yeni insan. Benim haklı ve çağdaş taleplerim var. Bunlar benim insanımın, ülkemin, insanlığın hakkıdır. Bana bunları nasıl sağlayacaksın? İçine düştüğümüz açmazlara, sorunlara ne gibi yeni, gerçekçi çözümler öneriyorsun? Hayalini kurduğum ülkeme, kendisiyle, dünyayla barışmış dostluğun, kardeşliğin, felsefenin, aydınlık çağdaş düşüncenin hükmettiği ülkeye beni nasıl götüreceksin? O ülke, bu ülke birbirinizle çekişmeyi bırakıp yandaşlarınıza devleti soydurmaktan vazgeçip ülkenin sanatçısına, bilim adamına, gençliğe nasıl sahip çıkacaksınız? Hep hayalini kurduğumuz ütopya şatolarında gezdiğimiz yokistanı nasıl varistan yapacaksınız? Bugün artık yurttaşlar gündemi belirleyen, zorlayan bireylere dönüşsün isteniyor. İnsan haklarına saygılı, dünya sorumluluklarına duyarlı, içimizde gizlenmiş, her an başkalandırmak için fırsat kollayan ırkçılığa, faşizme paçayı kaptırmayacak uluslar bir araya gelip sorunları birlikte aşacaklar. Belki de yakın bir gelecekte. Çağ değişimin yanında olma, tavır koyma, yan tutma çağı. En azından kendimizden yana tavır koyabilmek için sadece izleyen ama bir türlü harekete geçemeyen, ağırlığını koyup yönlendiremeyen halden kurtulmamız gerekiyor. İlk iş olarak da kolları sıvayıp pasif seyirci tavrından kendimizi kurtarmalıyız. Ne demiş büyük şair? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sayfa 153. Günümüzün Romeo Juliet'i. Büyük, çok büyük bir aşktı yaşadıkları. İlk görüşte aşık olmuşlardı birbirlerine. Ne aşk hem de büyük, çok büyük. Bütün evreni kucaklar bizim aşkımız diyorlardı. Düşman, birbirinden haz etmeyen ailelerin çocuklarıydılar. Sanki siyah giller ile beyaz giller. Bu yaşamda bir araya gelmeleri olanaksızdı. Ne yapsalardı? Tek yol Romeo Juliet gibi intihar etmek miydi acaba? Refik, birlikte olmamıza izin vermeyecekler, içelim tarım ilacı ya da fare zehri, aşkımız tarihe geçsin dedi. Julie de, ben fareden korkarım, zehrini bile içemem dedi. Refik, tarım ilacı da acıdır, ben de acı sevmem dedi. Julie de, hem Romeo Juliet evlenseydi ne olacaktı? Juliet 3 çocuk yapacaktı, vücudu bozulacaktı, işin yoksa uğraş veletlerle, habire atlarını değiştir, süt ver, göğüslerin sarksın, bana göre değil deyiverdi. Refik, ben göğsü sarkmış kadın sevmem, hemen bırakırım. Evlenince çalışmak da lazım, sabahın köründe kalk, ev geçindirmek için başla koşuşturmaya. Julie de, ay düşündükçe ruhum daralıyor, yıka, temizle, ütüle, çocuklarla uğraş, yemek pişir, sofra kur, sofra kaldır, bütün bunların üstüne kaynana dırdırı, ay şimdiden daraldım dedi. Daralınca ferahlasın diye bluzunu çıkardı. Refik de gömleği fora etti. Ben de sıkıldım, eve bakacağım diye bütün kış çalış babam çalış. 10 gün tatil. Onda da çocuklar nefes aldırmaz. Romeo Juliet evlenseler ne olacaktı? Romeo göbek salacaktı, içkiye başlayacaktı. Akşamları eve uğramazdı tabii. Bir de dost tutardı karının üstüne. Ay çekilmez iyice daraldım deyip pantolonunu çıkardı, donla kaldı. Jülide de durur mu? O da eteği çıkardı. Of, sıkıntı bastı. Bir de düşünsene, evin içinde iş hayatında başarısız bir Romeo. Her ay Juliet kira nasıl ödenecek? Bu ev nasıl dönecek diye saçını süpürge ediyor. Refik hemen atladı. Romeo çoluğu çocuğu ortada bırakır mı? Hemen bir gecekondu yapar. Çocuklar da mendil satar. Eh, Juliet de evlere temizliğe gider. Julie de iyice dellendi, süt yeni de çıkardı. Ay ben temizliğe falan gidemem. Hem belediye gelir gecekonduyu yıkmaya. Refik, benim elim armut devşirmiyor ya. Hemen çocuklardan birini alır, ekmek bıçağını kapar, dama çıkarım deyip Fanila'yı da çıkardı. Julie de durur mu? Ben de çırılçıplak soyunur, evimi yıktırmam diye fırlarım, utanır çekilirler deyip çırılçıplak kalıverdi. Refik, ben de çalıştığım yeri soyarım deyip soyunu verdi. Sen çalıştığın yeri soyarsan hapse girersin. Ben de çocukları evlatlık verir, pavyona düşerim. Refik hemen sarıldı Jülide'ye. Romeo, Juliet iyi ki kavuşmamışlar. Bak başlarına neler gelecekmiş. Boş ver kavuşmayı. Biz aşkımızı yaşayalım. Ama bak ben delikanlı adamım. İstersen içelim zehri, tarihe geçsin aşkımız. Jülide iyice sarıldı Refik'e. Boş ver, zaten ben de lisede tarihten hep kalırdım deyince Refik kucaklayıp yatağa attı Jülide'yi. Bana da edebiyatçı takmıştı Shakespeare'in 3 oyununu sayamadım diye 0 verdiydi. Refik ile Jülide tarihe geçemediler ama gece sabaha kadar seviştiler. Kimseler görmesin diye ay buluta girdi. Hemen geceyi kararttı. Sayfa 157. Kapının arkasında ne var? Yurttaşların seslerini yükselttikleri ülkelerde özgürlük soyut bir kavram olmaktan çıkar. Özgürlük, yaşamı besleyen somut bir ana damar olarak kalbe kan pompalayınca daha sağlıklı bir nesil sağlam adımlarla ışığa doğru yürür. Günümüzde aydınlanmaya giden yol, bir araya gelip sivil itaatsizlik grupları oluşturmakta, demokratik kitle örgütlerinde bir araya gelmekte, önce birey olarak sonra topluca sesini yükseltmekte gizli. Farklı sesleri bünyesinde barındıran, düşünmüş, taşınmış, sanatın matematiğinde gizli kusursuzluğu amaç edinmiş, muhteşem bir koronun arasında mı olmak istersiniz? Yoksa davulcunun peşine takılmış, kimsenin birbirini dinlemediği, duymadığı bir böğürtünün parçası olmak mı size daha çok keyif verir? Keyfinize kalmış, istediğinizi seçin. Bırakıldığınız kadar özgür olmayı kabullenmişsiniz olası olsa. Üçüncü yol da var. Dışarıdan soğuk ve mesafeli bir tavırla bütün olan biteni izleyip ahkam kesmek. Herkesten ve her şeyden daha üstün olduğunu düşünüp yalnızca izlemek, hiçbir şeyin parçası olmadan yalnızca seyirci olmak. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun yalnızca seyirci olduğu, olan biten anlatılan hiçbir şeyin yaşamlarına sızması için büyük gayret sarf ettiği ülkelerde yaşam oldukça lezzetsizdir. Bütün bireysel ve toplumsal çalkantılardan uzakta kalabilmek için küçük mutluluklarını, ufak düzenlerini, her türlü yeniliğe kapalı yaşamlarında dört elle korumaya çalışan insanların çoğunlukta olduğu ülkelerden kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün kokuları yükselir. Sanat da ciddiye alındığında eşsiz bir sanat olmaya dönüşen, bütün sanatların önünde gelen yaşama sanatı da sürekli sorular sormayı önerir. Soruların içinden çıkacak yeni sorular, yeni soruları doğursun diye. Sorulara vereceğimiz cevaplar soruları doğuran durumlara kendimizi yaklaştırmamızı önerir. Sağlıklı cevaplar peşindeysek kendimizi sorulardan sorumlu durumlardan uzakta tutmaya değil, onların içine oturtmaya çalışmalıyız. Bizi hiç ilgilendirmediğini düşündüğümüz durumların, sorunların aslında bizim de sorunlarımız olduğunu kabul etmemiz, bizden çok uzakta gerçekleşen olaylarla yakın bir ilişkimiz olduğunu anlamamız, her konuda sürekli sorular sormamız gerekiyor. Kendimizi başkalarının yerine koymak, hem kendimizi hem karşımızdakileri, uzağımızdakileri daha iyi anlamamızı sağlayacak, hem de kendimizi yeniden keşfetmenin, daha iyi tanımanın kapısını aralayacaktır. Bu adam neler anlatıyor demeyin. Kapının arkasında ne büyük eğlenceler var bir bilseniz. Ben yardımcı olayım size, aralayın kapıyı, aralayın ve sorun kendinizi. Ben bu durumda olsam ne yapardım? Cevap bir ölümdür, konunun içini boşaltmaktır. Ancak yeni sorular üreten cevapları ciddiye alabilirim. Yeni sorular soran çözümlere ihtiyacımız var. Sayfa 161. Soytarılar, palyaçolar, izinli deliler. Bir çift zar gibi bana baktınız. Ben kaybettim, siz kazandınız. Bu yüzden hüzünlüdür yüzüm resimlerde. Cebimdeki son kahkahayı da aldınız. Palyaço Ayhan Kırdar. Bir varmış, bir yokmuş. Hem yokmuş, hem çokmuş. Çok olan yokmuş, yok olan çokmuş. Kiminin her şeyi varmış ama hiçbir şeyi yokmuş. Kiminin de hiçbir şeyi yokmuş ama her şey çokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, dünyanın dört bir köşesinde müthiş bir kuraklık başlamış. Orta Asya'nın steplerinden Hindistan'ın ovalarına, Afrika'nın ormanlarından Anadolu kıyılarına büyük bir kuraklık afeti baş gösterivermiş. Başını göstermeden önce parmağının ucunu, elini kolunu filan da göstermiş ama pek aldıran olmamış. Yer küre ısınmış, sanki altında odun sobası yanıyor. Denizler ısınmış, göller ısınmış, nehirler, ırmaklar kurumaya başlamış. Hatta dereler bile kurumuş. Ne yağmur, ne kar, ne dolu. Gökyüzü bomboş, bulutlar bile geçmez olmuş. Güneş tepede şöyle bir belirdi mi insanlar, insancıklar yere vuran gölgelerin üstüne pıt pıt düşmeye başlamışlar. Anlayın kuraklığın hal ve gidişini, insanda gölgesini bile taşıyacak hal kalmıyor. Tarlalarda başaklar, tepelerde çiçekler boyunlarını bükmüş. Küre ha babam de, babam ısınıyor. Hayvanlar da kuraklıktan telef olmaya başlamış. Kırılıyor öküzler, inekler, dinozorlar, mamutlar, hatta aslanlar, kaplanlar. Gökyüzünde bir cümle kuşlar, susuzluktan kas katı kesilmiş, kanatları açık ölüvermişler. Gökyüzünden yeryüzüne yağmur gibi kuş ölüsü yağmış. İnsanlar, insancıklar, tamtamlarla, davullarla haberleşmişler. Kıtadan kıtaya haber uçurmuşlar. En yüksek tepelere çıkıp yağmur tanrısına yalvarıp yakarmaya başlamışlar. Ey yüce yağmur tanrısı, ey göklerin, şimşeklerin, bulutların efendisi, ne olacak bizim bu halimiz demişler. Yağmur tanrısı dört bulutun çektiği arabasıyla belirivermiş gökyüzünde. Öyle bir giriş yapmış ki yağmur tanrısı yer kürenin dört bir yanından görünmüş. Omzunda oğlu oturuyor, elinde bir avuç şimşek. Oğlan suratını asmış, surat bir karış değil, bin karış. Yağmur tanrısı, ektiğinizi biçiyorsunuz ey insanlar, insancıklar. Öyle kötülükler ettiniz birbirinize ve doğaya ve de doğana, hatta da doğaya, daha doğmayanlara. Acımasızca katlediyorsunuz birbirinizi ve çevreyi. Yaratacağınıza yeniden her günü yok ediyorsunuz. Oğlum küstü, başıboş gezen bütün şimşekleri topladı, sımsıkı tutuyor avucunda. Oğlumu güldürürseniz belki dünyaya bet bereket gelir, geri gelir buyurmuş. Tam o esnada ta kutuplardan eski Moğollar borularını öttürüp haber yollamışlar. Aman buzları eriyor, buzullar gidiyor, denizler taşıyor, ayılar, ayıcıklar minicik buzulların üstünde suyun ortasında kala kaldılar. Yağmur tanrısı yer kürenin dört bir yanındaki sorumsuzluk ateşlerini söndürün diye gürlemiş. Size son bir şans veriyorum, oğlumu güldürün, oğlumu güldürürseniz dünyaya bet bereket geri gelecek. Oğlumu güldürmenin yolu kendinize iyi bakmaktan geçer. Kendine iyi bakmanın yolu da içinizdeki müziği, renkleri ortaya çıkarmakta saklı. İçinizdeki yaratıcılık gücü size yol gösterecek. Oğlumu güldürün. Bunun üzerine insanlar yağmur tanrısının oğlunu güldürebilmek için hayvan derilerinden tefler, davullar yapıp çalmaya, içlerindeki müziği keşfetmeye vermişler kendilerini. Müziği bulunca gölgelerinin peşine takılıp onları yakalama oyunu oynamaya başlamışlar müzik eşliğinde. Gölgesini yakalamaya çalışan insanların devinimi, dans sanatını keşfettirmiş onlara. Kayalara, mağara duvarlarına gölgelerinin iz düşümünü çizmişler, çevreliği vermişler gölgelerini çizgiyle. Gölgeyi duvara hapsetmişler, resim sanatını bulmuşlar. Rengarenk çamuru sürdürmüşler yüzlerine, yapraklar, ölü kuşlar takmışlar üzerlerine, dallar bağlayıp ağaç kılığına girmişler. Şarkıları keşfedip davulların ritimlerinden müziğe varmışlar. Birbirlerine, hayvanları, ağaçları, çiçekleri, doğadaki sesleri taklit etmeye başlayıp tiyatroyu keşfetmişler. Sözü şiire döküp renkten renge sokmuşlar. Sanat aydınlatmış içlerini, bilgiye varmışlar. Oturup düşünmeye başlamışlar dünyanın bütün tepelerinde. Nasıl çıkarız bu açmazdan? Nasıl kurtuluruz içimizdeki ve dışımızdaki kuraklıktan? Nasıl, nasıl, nasıl, nasıl? Yağmur tanrısı gürlemiş yukarıdan. Hadi bakalım aklınız ile hünerlerinizi birleştirin, oğlumu güldürün. İnsanlar, insancıklar şarkılar söylemeye, dans etmeye, taklitler yapmaya, birbirlerine aynalar tutup hallerini izletmeye başlamışlar. İnsanların bu çabası, bu çılgınca şenlik öyle hoşuna gitmiş ki Yağmur Tanrısı'nın minik oğlunun, kahkahalarla gülmeye başlamış. Ona babası göklerin sayın efendisi de katılmış. Göğün yüksek katlarına çekilmiş bulutlar çıkıvermişler ortaya, merak etmişler ne oluyor, bir gidip bakalım demişler. Yağmur Tanrısı'nın oğlu açmış avucunu, koy vermiş tuttuğu şimşekleri. Şimşek bu durur mu? Dağılmışlar bulutların arasına. Yağmur Tanrısı kendi beslediği gök gürültüsü senfonisini üflemeye başlamış. Şimşekler, bulutlar, gök gürültüsü. Öyle gülmüş ki Yağmur Tanrısı'nın oğlu gözünden keyif yaşları akmış. O yaşlar bulutları tetiklemiş, dünyaya yağmurlar yağmaya başlamış. Gökyüzü son bir kez affetmiş yeryüzünü sıkıntıya sokanları. Yağmur Tanrısı'nın oğlunun kahkahaları bütün evrende çın çın ötmüş. Aklın eğlenmesidir kahkaha, bereket getirir. Demek ki bu eski Yemen masalına göre gülmek bet bereket, neşe sıhhat gerektiriyor. Kurumuş doğaya ve yaşama can katıyor. Gülmek cana can katıyor. Kahkaha o kadar güçlü ki doğayı bile harekete geçirip onu değiştirebiliyor. İnsanın değiştirebilme, alaşağı etme gücü soytarılıkta gizli. Soytarıların, soytarılığın tarihi insanlık tarihi kadar eski. Peki soytarı kime derler? Soytarılık mertebesine ermeye karar vermiş, yaşamını bu yola adamış, kahkahanın gerçeği açığa çıkaracağına inanan herkese soytarı denir. Bunu yaşam biçimi olarak benimsemiş olanlara soytarı, maskarabaz, palyaço, akıllı deli, bilge, aptal gibi bir sürü ad takılır. Hemen hemen her devirde ve her memlekette asıl saltanatı soytarılar sürmüşler. Ülkeleri yönetenleri yönetmişler, onlara akıl fikir vermişler, yol göstermişler, gözlerini açmışlar. Halkı onların gazabından, onları da kendi gazaplarından korumuşlar. Dünya tarihinde insanlık yıldızının parladığı her an kahkahanın, şakanın, alayın, yerginin zaferidir. Kahkaha bir yeraltı hareketidir, yer üstünde binbir çiçek açtırır. Eski Yunan'da, Roma'da, Bizans'ta, Çin'de, Mısır'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hindistan'da soytarılar zekanın inceliğini, nüktelerinin zarafeti, hoş tuhaflıkları, bazen de kaba saba şakalarıyla hep iktidarda olmuşlar. Sürekli iktidardan söz ediyorum, gelip geçici iktidardan değil. Her devirde gerekirse kelliyi koltuğa alıp özgürce düşünen, düşündüğünü söyleyen, efendilerini açıkça eleştiren dört dörtlük adamlarmış soytarılar. Soytarılar sadece saraylarda değil, hali vakti yerinde evlerde de baş köşedeymiş. Ütopya'nın yazarı Sir Thomas More'dan en akıllı, en alim insanların soytarılarıyla arkadaş olduklarını öğreniriz. Rönesans'ta İtalyan prensleri büyük şöhret sahibi soytarılarıyla iftar ederler. Birisine bir nezaket göstermek istedikleri zaman soytarılarını bir süreliğine ona gönderirlerdi. Soytarılar şiirden, müzikten, tiyatrodan anlarlar. Soytarıların çoğu yer gök bilimleriyle ilgilidir. 15. asrın başında Meksika'da İmparator Montezuma'nın sarayında soytarılar felsefe yaparlardı. Mısır'da firavunların mezarlarındaki resimlerden anladığımıza göre firavunların soytarılığını yapan cüceleri de vardı. 18. Charles döneminde Fransa'yı imparatorun değil soytarısı Maris'in yönettiğini yazar tarih kitapları. Soytarılar, fakirler, ezilmişler sınıfından gelir, sınıf atlamaz, ait oldukları sınıfın gözüyle dünya işlerini yorumlar, efendilerinin gözünü açarlardı. Hep erkeklerin yaptığı bir iş sanılmasın soytarılık. Soytarılar tarihinde kadın soytarılar da vardır. 16. yüzyılın başında İtalya'da soytarılık eden Giovanna Matta ve Katarina Matta çok ünlüydüler. Osmanlı Sarayı'nda soytarı bulundurma geleneği 2. Bayezid döneminde başlıyor, Tanzimat'ta sona eriyor. 16. yüzyılda soytarılar tiyatro sahnelerinde yer almaya, güldürerek düşündürme, eğlendirerek gözleri açma işini gerçek efendileri olan halkla paylaşmaya başlıyorlar. Yüzyılları atlayıp günümüze gelelim. Antik çağda soytarılık etmeye çıkan güldürü bilgeleri, palyaçolar, aptallar bugün halkın saraylarında güldürerek gerçeği açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Yani sirklerde, tiyatrolarda, radyolarda, gazetelerde, TV'lerde, sinemada, gece kulüplerinde. Uygarlığın ele geçiremediği bölgelerde yaban düşünce yağmur dualarıyla hala güldürüye, kahkahaya olan inancını koruyor. Soytarılık bir ruh halidir. Gülünüz, güldürünüz, alay ediniz, kendinizden başlayarak herkesi yeriniz. Hatta yerden yere vurunuz, burnu büyükleri, kıçı kırıkları, hava atanları, meydanı boş bulup atanları, yerlerinden edilmeyecekleri düşünenleri yeriniz. Yerlerinden ediniz. Evet, güldürü bir yeraltı hareketidir. Gülünüz, güldürünüz, yerle bir ediniz. Eğlendirip güldürüp yerleri yatırınız. İçinizdeki çocuk yanınızın bozulmamış saf yanınızın zincirlerini koparınız. Bırakın afra tafra satanlara gülsün içinizdeki soytarı yanınız. İçinizdeki soytarıyı koyu veriniz. Güldüren insan ile gülen insan el ele verip dünyaya meydan okurlar. Mizah dünyanın en ciddi işi değil mi? Yazarak, çizerek, oynayarak, anlatarak soytarılık edenler bazen kendilerini söylediklerinin arkasına gizlerler. Bazen de apaçık koyuverirler ortaya. Sirklerde soytarılık edenlerin yüzleri boyalıdır. Üniforması, işbaşı kılığıdır o boyalı yüz. Yay gibi çizdiği kaşıda imzası. Soytarının boyanmış suratı bir şenliğin başlayacağının işaretidir. Yaşam üstüne düşünme, gülüp eğlenirken muhalefet üretme şenliği. Acıya, yalnızlığa, salaklıklara, yaşamın anlamsızlığına kahkahalarla şamaratma şenliği. İnsanoğlunun erişebileceği en üst rütbe, yaşamla da ölümle de dalga geçebilen bir soytarı olmaktır. Gülme, tarihi alaşağı ederek gerçeği açığa çıkarır, seyirciyi iktidara taşır. Takılın soytarıların arkasına, dünyanın bütün soytarıları birleşiniz. Zincirlerinizden başka kaybedecek neyiniz var? Sayfa 171. İtiraf ediyorum. Yıllar önce kurdum Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu. Çocuk büyüdü, gelişti, benimle çalışan, tiyatromu sırtlayan arkadaşlarla ve seyircilerimizle birlikte çok başarılı projeler gerçekleştirdik. Farklı bir tiyatro yarattık. İstedim ki hep sahnelediğimiz oyunlar iz bıraksın. Seyirciler salonumuzdan manen zenginleşmiş olarak tiyatroyu daha çok severek çıksın. Son projemizin hepsi doğrusu kıskanılacak başarı çizgisini yakaladı. Kobay, eski çamlar bardak oldu, ödünç yaşamlar, havada bulut, sağlık olsun, ben eskiden küçüktüm, tak tak takıntı, tanımadığım adamlar, seyircilerimizin gönlünde yatıyor. Tak tak takıntıyı ben eskiden küçüktüm mü, iyi günde, kötü günde ve tanımadığım adamları İstanbul'da ve turnelerde oynamaya devam edeceğiz. Tiyatroda da sinemada da risk aldım hep. Yadırganabilecek projelere girdim. Büyük bir kısmından yüzümüzün akıyla çıktık. Sinemada yıllar önce geçmiş zamanda cüretli sevişme sahneleri olan filmlerde oynadım. O zaman cüretliydi. Geçen zamanla her şey o kadar değişti ki o dönem çevirdiğim 12 film televizyonlarda gösterildi. O filmlerde cinselliğin bir tabu, bir yasak, bir öcü gibi gösterilerek insanların yaşamının karabasana dönüştürülmesine karşı olduğum için bilerek isteyerek oynadım. Tiyatromuzun durumu sıkışıktı. Memlekette anarşi vardı. Kimse tiyatroya gelmiyordu. Palavraların arkasına sığınmadım. Yapımcıların bir kısmı işin tadını kaçırınca 10 yıl sinema yapmadım. Ardından bir kısmı geleceğe de kalacak olan, bana en iyi oyuncu, en iyi yardımcı oyuncu ödülleri getiren, bir kısmı çok iyi iş yapan, bir kısmı ağır sanat filmi olduğu için gişelerde pek parlamayan birçok film çevirdim. Hepsi çok iyi hatırlanan, o oyunu bir daha oynasanız da diye seyircilerimizden talep gelen, Aziz Nesin'in Hakkımı Ver Hakkı, Deliler Boşandı oyunlarını ben sahneledim. Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım adlı eşsiz oyununu, Türk tiyatrosunun büyük klasiğini 4 yıl aralıksız oynadım. Refik Erduran'ın Canavar Cafer'ini tiyatroda 2 yıl oynadım. Sinemada da aynı karakteri canlandırdım. Çılgınlar Kulübü, Türk tiyatro tarihinin en çok oynanan oyunlarından biri oldu. Oyun çok yankı uyandırdı, çok tartışıldı. O oyundaki rollerimizle ben ve Bülent Kayabaş en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldık. Evet, evet, evet de orkestrada, babam 9 doğurdu da, oğlum çiçek açtı da. Uzakta Piyano Sesleri adlı oyun Anton Çehov'a ve Stanislavski'nin yaşamlarına bir yolculuktu. Çehov rolü bana en iyi oyuncu rolünü getirdi. Aynı yıl sinemada Atıf Yılmaz'ın Arkadaşım Şeytanı ile dünya sinemasında bir ilki yaşamak bana nasip oldu. Aynı filmle hem en iyi erkek oyuncu hem de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldım. En iyi kadın oyuncu ödülünü de verselerdi bari diye şaka yaptım. New York Broadway'de sahnelenen Pera adlı oyunda İngilizce'de sahne üstünde karakterler yaratmanın tadını çıkardım. Eleştirmenler epey şımarttılar. Türkiye'de benden daha iyi oyuncular olduğunu söyledim. Tak Tak Takıntı oyununda canlandırdığım Madame Archelouz karakterinin adını Muammer Karaca'nın yıllar önce bir oyunda canlandırdığı Madame Archelouz'dan aldım. Karaca Tiyatro'da oynadığım yıllarda Muammer Bey'in Madame Archelouz fotoğrafına her gün bakar, bir gün kadın oynarsam adı mutlaka Archelouz olacak derdim, yaptım. Archelouz'la en iyi kadın oyuncu ödülünü alırım artık diye fiyaka yaptım ama erkek oyuncu ödülünü aldım. Biraz putlar kırılsın, biraz eğlenelim, sıradanlıklara azıcık da olsa karşı çıkılsın diye törene kadın kılığında gittim, çok eğlendik. Bazı enayiler öküz altında buzluğu aramayı kalktı. İnsani olan hiçbir şey yabancım değildir. Bu sözler Karl Marx'a ait. Benim de her zaman önümü aydınlatır, çalışma masamda baş köşede duruyor. Oyun ya da senaryo güzelse hiç çekinmeden ne gözle bakarlar demeden oynarım. İnsanın özüne, çelişkilerine, farklılığına, açmazlarına, sevinçlerine, korkularına yolculuk bizim işimiz. Farklı cinsel tercihlere saygıyla yaklaşmamız gerekiyor. Çılgınlar Kulübü de, Oğlum Çiçek Açtı da eşcinselleriyle toplum arasındaki uyumsuzluğu tartışan oyunlardı. Yıllarca oynadık. Seyirciler tıklım tıklım doldurdu oyunlarımızı. Risk almıştık, seyircimiz aldığımız riski kucakladı. Çünkü insani olan hiçbir şey onların da yabancısı değildi. Oğlum Çiçek Açtı otoriteyle tanıştı, mahkemeye düştü. Eğitici ve öğretici kararıyla beraat etti. TV oyunu olarak çektik, Star TV'de en az 15 kere gösterildi. Çılgınlar Kulübü hem Fransızlar hem de Amerikalılar tarafından filme çekildi. İki versiyonu da ülkemizde bütün sinemalarda ve büyük TV kanallarında o kadar çok gösterildi ki, o kadar çok izlendi ki, niye mi? Oğlum Çiçek Açtı da Çılgınlar Kulübü de ahlakçılığın, cinsel konularda tutuculuğun arkasında saklananların, başkalarına ahlak satmaya kalkanların aslında kendi ahlaksızlıklarını saklamaya çalıştığından söz eden çok alaycı, çok eğlenceli oyunlardı. İçimdeki Timsah adlı oyunumu Fransızca oynayacağım, çok güzel bir çeviri. Sonra Bodrum'da Tak Tak Takıntı'yı oynayacağız. Bizim tiyatro yaza kışa bakmaz oynamaya devam ediyoruz. Sanatta izleyici kendisini manen zenginleştirenleri, yaşamında iz bırakanları zirveye taşır, orada tutar. Başarımızın sırrı seyircimizle oynadığımız takım oyununda gizli. Bilenler biliyor, bilmeyenler de öğrensin diye yazdım. İtiraf ediyorum, ben yukarıda saydığım bütün işleri ve daha nice oyunları sahneledim. 350 bölüm TV dizisi çevirdim. Bunun 300 bölümünü yazdım ve yönettim. 200'e yakın konferans ve seminer verdim. 6 kitap yazdım. Yıllardır köşe yazarlığı yapıyorum. Yıllarca radyolarda Gölgede Muhabbet adlı efsane şovu yaptım. Şimdi TV'de devam ediyorum. 35 oyunu Türkçe'ye çevirdim. 6 oyun yazdım. Maltepe Üniversitesi'nde ve kendi tiyatro okulumda hocalık yapıyorum. İtiraf ediyorum, bunların hepsini ben yaptım. Tabii ki başarıların yanında başarısızlıklar da, sevapların yanında hatalar da var. Ama hep söylerim, ben hatalarının üniversitesinden mezun olmayı beceren bir insanım. Mavi Noktalı Elbise adlı bir oyun adını koymadığım en eski İstanbul'da geçen bir roman yazıyorum. Ben eskiden küçüktüm, kitap olarak çıkacak. Bir film senaryosu yazıyorum, bu yıl çekilecek. Bakalım hangilerinden yüzümüzün akıyla çıkarız, göreceğiz. İtiraf ediyorum, bunların hepsini yapıyorum. Ama burada sizinle bir acımı paylaşmak istiyorum. Ben aslında yeteneğini sergilemek, parmak yedirmek isteyen bir ahçıyım. Öteki bütün yaptıklarımın ahçılığımın yanında solda sıfır kaldığını düşünüyorum. İtiraf ediyorum, ben aslında bir ahçıyım. Ayrım sonu, sayfa 175.